Ayrım 20. İkon. Frederick Forsyth. Sayfa 204. Viyana. Haziran 1990. Ames'in Sovyet bölümünün dış operasyonlar kolundaki işi önceki Aralık ayında aşamalı olarak sona ermişti. Bir kez daha boşta ve 301 dosyadan olabileceği kadar uzaktaydı. Derken Roma'dan dönüşünden beri üçüncü işini elde etti. Çek operasyonları için şube amirliğiydi bu. Ama bu görevi ona 301'in gizli kalbine girilmesini sağlayan bilgisayar şifrelerine ulaşma yetkisini vermiyordu. 301'in gizli kalbi Sovyet blokunda faaliyet gösteren CIA ajanlarının tanımlarını içeren bölümdü. Ames öfkesini Mulgrave'e anlattı. Bunun akla mantığa sığmadığını ileri sürüyordu. Bir zamanlar bu bölümün karşı casusluk masasının şefliğini yapmıştı. Ayrıca Çekoslovakya'da çalışmış olan CIA ajanlarını saptamak için bir denetleme yapmak zorundaydı. Mulgrave elinden geldiğince yardım edeceğine söz verdi. En sonunda Mulgrave Mayıs ayında arkadaşının giriş şifresini açıkladı. Ames bundan böyle Çek şubesindeki masasından Monk ajanlar bölümünü bulana kadar dosyaları tarayabilecekti. Ames 1990 Haziran'ında ona aracılık yapan Albay Vladimir Meçulayev'le bir kez daha buluşmak için Viyana'ya uçtu. Washington'a dönüşünden beri FBI denetimi tehlikesi nedeniyle Sovyet diplomatlarıyla buluşmaması konusunda uyarılmıştı. Bu durumda ister istemez Viyana'ya gidecekti. Ames orada yüklü bir para alacaktı ve Meçulayev'i sevincinden deli edecek kadar az içki içti. Beraberinde 3 tanım getirmişti. Bir tanesi bir albaydı. Büyük bir olasılıkla GRU bölümündendi. Şimdi ise Moskova'daki Savunma Bakanlığı'nda bulunuyordu. 1985 sonlarında Orta Doğu'da Amerikalılar hesabına çalışmayı kabul etmişti. İkinci ajan bir bilim adamıydı. Rusya'da güvenlik kaygısıyla dışarıya kapatılmış gizli bir kentte çalışırken Kaliforniya'da Amerikalılar hesabına çalışmayı kabul etmişti. Üçüncüsü bir KGB albayıydı. Sovyet Rusya'nın dışında Amerikalılar tarafından elde edilmiş, 6 yıldır onlar için çalışıyordu. Şimdi Sovyet blokunda bir yerdeydi ama Rusya'da değildi. Ayrıca İspanyolca biliyordu. 3 gün sonra 1. Başmüdürlüğün Yazanevo'daki merkez binasında casus avı başlamıştı bile. ''Sesi gecenin rüzgarıyla kulaklarınıza gelmiyor mu? Erkek ve kız kardeşlerim, siz çocukları sevgili Rusya anamızın sesini duymuyor musunuz?'' ''Ben onu duyabiliyorum dostlarım. İç çekişleri ormanlardan kulaklarıma geliyor, hıçkırıkları karların üstünden bana ulaşıyor. Niçin bana bunu yapıyorsunuz?'' diye soruyor. ''Yeterince ihanete uğramadım mı? Sizin için yeterince kanamadım mı? Yeterince acı çekmedim mi ki bana bunu yapıyorsunuz? Beni neden bir fahişe gibi yabancılara satıyorsunuz? Onların sancıyan gövdemin üstüne leş kargaları gibi çökmelerine nasıl izin veriyorsunuz?'' Çiftliğin başlıca konferans salonunu oluşturan büyük ortak binanın ucuna girilmiş sinema perdesi eldekilerin en büyüğüydü. Projektör salonun arkasındaydı. 40 çift göz yazın daha erken bir tarihinde Tukhova'daki bir toplantıda kitlelere hitap eden adamın görüntüsü üzerinde odaklaşmıştı. Rus hatibin gür sesi yükselip alçaldıkça tercümanın yumuşak sesi ses bandının üstünde efendisininkiyle tezat oluşturuyordu. ''Evet erkek ve kız kardeşlerim onu duyabiliyoruz ama arkalarında kürk paltoları ve yanlarında metresleriyle boy gösteren Moskova erkekleri onu duyamıyorlar. Yabancılar ve onun vücudu üzerinde kendilerine ziyafet çeken çirkefler duyamıyorlar. Ama biz anamızın acıları içinde bize seslendiğini duyabiliyoruz çünkü biz o büyük ülkenin insanlarıyız.'' Genç film yapımcısı Litvinov çok parlak bir iş görmüştü. Filmin içine gerçekten dokunaklı bölümler sokuşturmuştu. Kürsüye başını kaldırıp huşuyla bakan sarışın bir genç anne ve göğsünde tuttuğu bebeği, yanaklarından yaşlar süzülen yakışıklı genç bir asker, orağını omzuna atmış ve yılların ağır işleri yüzüne oyulmuş bir toprak işçisi. Bazı sahnelerin aktörler kullanılarak ayrı çekildiğini kimse bilemezdi. Kalabalığın da sahte olduğunu. Yüksek bir yerden çekilmiş bazı pozlar, genç savaşçıların göstericileri tarafından çevrili 10 bin taraftarı gözler önüne seriyordu. Igor Komarov sesini gürleme düzeyinden hemen hemen fısıltı denebilecek kadar alçalttı. Ama mikrofonlar sözlerini yakalayıp stadyumun dört köşesine ulaştırdılar. Kimse gelmiyor mu? Kimse öne çıkıp yeter bu olmayacak. Sabır Rusyalı kardeşlerim, biraz daha bekleyin. Rodina'nın kızları demeyecek mi? Ses yine yükseldi yükseldi, mırıltıdan feryada dönüştü. Çünkü geliyorum anne, evet ben, oğlun Igor geliyorum. Kalabalık sözleşmiş gibi Komarov, Komarov diye tempo tutmaya başladı. Televizyonun düğmesine basıldı ve ekrandaki görüntü silindi. Önce bir sessizlik ordu, ardından hep birlikte tutulan soluklar salıverildi. Işıklar yanarken Nigel Irvin dörtgen biçimli uzun yemekhane masasının başına geçti. Sakin bir sesle gördüklerinizi anladığınızı düşünüyorum diye başladı. Konuşan Igor Alekseyevich Komarov'du. Kendisi Ocak'taki seçimleri kazanması en olası partinin Vatansever Güçler Birliği'nin başkanıdır. Bu durumda Komarov otomatik olarak Cumhurbaşkanı koltuğuna oturacaktır. Gördüğünüz gibi ender bir güçle, tutkuya ve belli ki korkunç bir karizmaya sahip bir hatiptir. Yine bildiğiniz gibi Rusya'da gerçek gücün %80'i Cumhurbaşkanı'nın elindedir. Yeltsin'in döneminden beri bizim toplumlarımızda görülen güç denetlemeleri ve frenleri orada iptal edilmiştir. Günümüzde bir Rusya Cumhurbaşkanı ülkeyi dilediği gibi yönetebilir, resmi bir emirle istediği yasayı kabul ettirebilir. Bu tek partili bir devlete dönüşü dahi içerebilir. Birleşmiş Milletler katındaki eski bir büyükelçi, Rusya'nın bugünkü durumu göz önüne getirilirse bu o kadar kötü bir şey mi diye sordu. Irvin belki değil hanımefendi dedi ama bu gösteriyi Igor Komarov'un seçilmesinden sonra olayların izleyeceği olası gidişi tartışmak için sunmadım. Bu gidişin nasıl bir karaktere bürüneceğine dair sağlam kanıtları bu konseye sunmak istiyorum. Bu amaçla İngiltere'den iki rapor getirdim ve Wyoming'deki ofisin fotokopi makinesinden yararlanarak her birinin 39 kopyasını çıkarttım. Ev sahibi Saul Nathanson sırıttı. Benden için bu kadar çok kağıt getirmem istendiğini merak etmiştim. Makineni çok çalıştırdığım için üzgünüm Saul. Fakat her bir belgenin 40 kopyasını Atlantik'in öbür yakasından buraya kadar getirmek istemedim. Sizlerden onları şimdi okumanızı istemeyeceğim. Ricam her birinden bir tane alıp yalnızken okumanız. Önce kovuşturma başlıklı belgeyi, ikinci olarak da kara manifestoyu okuyun lütfen. Son olarak bu gece okuyacaklarınız uğruna şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü belirtmek isterim. Her iki belge de o kadar gizlidir ki ben bu siteden ayrılmadan önce onların yakılarak yok edilmek üzere geri verilmesini önemli rica ediyorum. Lincoln kurulunun üyeleri belgelerin kopyalarıyla odalarına çekilirken topluluktan neşenin bütün izleri silinmişti. Akşam yemeğinde kimsenin görünmemesi mutfak personelini şaşırttı. Yemekler herkesin isteği üzerine kabinlere servis yapıldı. Langley, Ağustos 1990. Sovyet bloku içindeki SİHA şubelerinden gelen haberler kötüydü ve giderek daha kötüleşiyordu. Temmuz ayı içinde Avcı Orion'a bir şey olduğu anlaşılmıştı. Albay Solomin bir hafta önce adet olduğu üzere hayat belirtisi vermemişti. Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmamıştı. Bu hayat belirtisi kimseyi tehlikeye sokmayacak bir yöntemle gösterilirdi. Taraflardan biri önceden anlaşmalı olarak bir sokakta yürürdü. İzleniyor olabilirdi, olmayabilirdi de. Birden kaldırıma arkasını dönerek bir kafenin ya da bir restoranın kapısından içeri dalardı. Kalabalık herhangi başka bir yerde işi görürdü. O kişi daha içeri girmeden öbür adam hesabını ödeyip kalkmış olur, kapıya doğru yürürdü. Gözle iletişim kurmadan birbirlerine sürtünerek geçerlerdi. Bir el kibrit kutusundan büyük olmayan bir paketi öbür adamın yan cebine kaydırırdı. Böylece ikisi de yollarına devam eder, biri içeri girer, öbürü dışarı çıkardı. Bir izleyici bulunduğu takdirde bu kişi kapıdan içeri girdiği sırada artık görünecek bir şey kalmamış olurdu. Dahası Orion kendisi için bir şey bırakıldığını anlatan tebeşir işaretlerine rağmen iki gizli yere uğramayı ihmal etmişti. Bundan çıkabilecek tek sonuç adamın ya bağlantıyı kopardığı ya da bir başkası tarafından buna mecbur edildiğiydi. İvedi hayat belirtisi yöntemine de başvurulmamıştı. Bu durumda her ne olduysa ani ve uyarısız olmuş olmalıydı. Bu da ancak kalp krizi, otomobil kazası ya da tutuklanma olabilirdi. Üstelik Batı Berlin'den gelen bir habere bakılırsa, Doğu Alman güvenli evine Pegasus tarafından yollanan aylık mektup da alınmamıştı. Rusların köpek üreticileri için yayınlanan dergisinde de herhangi bir ilan çıkmamıştı. Profesör Blinov son zamanlarda Arzamas 16'dan uzaklaşıp Rusya içinde giderek daha özgürce seyahat edebildiğinden Monk ayda bir kez tamamen zararsız bir mektubu güvenli Doğu Berlin posta kutusu adresine yollamasını önermişti. Bu mektuba görünmeyen mürekkeple bir şeyler eklemek de gerekmiyor, sadece Yuri imzasını atmak yetiyordu. Blinov mektubu dünyadan yalıtılmış bölge dışında herhangi bir posta kutusuna atabilir, buna el konması halinde bile onun tarafından atıldığı saptanamazdı. Berlin duvarı yıkıldığına göre bir mektubu gizlice batıya sokmaya da gerek kalmamıştı artık. Blinov'a bir çift Spaniel cinsi köpek satın alması öğütlenmişti. Bu kararı Arzamas 16'nın içinde de fazlasıyla hoş karşılanmıştı. Çünkü dul profesörün Spanyel köpeği beslemesi ve üretmesinden daha zararsız ne olabilirdi? Böylece her ay çok haklı olarak Moskova'da yayınlanan haftalık köpek üreticilerinin dergisine küçük bir ilan postalayabilirdi. Bu ilanda sütten kesilmiş, yeni doğmuş ya da doğması yaklaşmış satılık köpek yavrularının olduğuna dair bilgi verebilirdi. Her zamanki aylık ilan da basılmamıştı. Monk ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. En yüksek düzeydekilere yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu konusunda şikayette bulunmuş ama ona çabuk paniğe kapıldığı söylenmişti. Sabırlı olmalıydı. Ajanlarıyla mutlaka tekrar bağlantı kurulacaktı. Ama o sabredemiyordu. Langley'in kalbinde bir yerde haber sızdıran birinin olduğuna inandığı yolunda muhtıralar yollamaya başladı. Onu ciddiye alabilecek iki kişi Carrie Jordan'la Gus Hathaway emekliye ayrılmışlardı. 1985 kışında yeni yöneticiler sadece rahatsız olmuşlardı. Örgütün başka bir bölümünde ise 1986 ilkbaharı kadar gerilere giden resmi köstebek avı kaplumbağa hızıyla ilerliyordu. Eski bir Amerika başsavcısı kahvaltıdan sonraki toplu tartışma sırasında "İnanmakta güçlük çekiyorum" dedi. Eski Dışişleri Bakanı James Baker ise "Benim sorunum inanmamakta güçlük çekmem" diye karşılık verdi. "Belgeler her iki hükümete de iletildi mi Nigel?" "Evet. Ve hiçbir şey yapmayacaklar öyle mi?" Konferans masasının etrafında oturan öbür 39 üye eski casuslar patronuna bakıyordu. Bütün bunların bir kara basan, karanlığın er ya da geç silinecek bir oyunu olduğuna dair bir güvence bekliyorlardı sanki. Irwin resmi olarak hiçbir şey yapılmadı dedi. Kara manifestodakilerin yarısı Rus ulusunun büyük bir kısmının onayını alabilir. Belgenin aslında Batı'nın elinde olmaması gerekiyor. Komarov bütün bunları sahtekarlık olmakla suçlayabilir. Bunun etkisiyle daha bile güçlenebilir. Araya sinir bozucu bir sessizlik girdi. Saul Natanson sonunda bir şey söyleyebilir miyim dedi. Ev sahibiniz olarak değil sıradan bir üye kimliğiyle konuşuyorum. Yıllar önce bir oğlum vardı. Körfez Savaşı'nda öldü. Bu sözleri doğrulayan baş hareketleri oldu. Oradakilerin bir düzinesi Körfez Savaşı'nda çarpışan çok uluslu koalisyonun kuruluşunda önemli roller oynamışlardı. Masanın uzak ucunda General Colin Powell bakışını iş adamına dikmişti. Babanın saygınlığı nedeniyle Amerika Hava Kuvvetleri'nden Teğmen Tim Natanson'un uçağının savaşın son saatlerinde düşürüldüğü haberi ilk ona verilmişti. Natanson, "Tek tesellim oğlumun gerçekten kötü ve karanlık bir şeye karşı savaşırken öldüğünü bilmem" dedi. Aradığı kelimeleri bulamamış gibi bir süre durduktan sonra "Kötülük kavramına inanacak kadar yaşlıyım" diye devam etti. "Kötülüğün bazen bir insanın bedeniyle bütünleşebildiğine de inanıyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış olacak kadar yaşlı değilim. Son bulduğu sıradaysa sadece 8 yaşındaydım. Bazılarınızın o savaşa katıldığını biliyorum ama bunu sonradan öğrendim tabii. Adolf Hitler'in ve yaptıklarının kötü olduğuna inandığımı söylememe gerek yok." Bu sözleri yoğun bir sessizlik izledi. Devlet adamları, politikacılar, bankerler, iş adamları, diplomatlar, yöneticiler pek çok şeye pratik açıdan bakmaya alışıktılar. Ama bu kez çok kişisel bir beyan dinlediklerinin bilincindeydiler. Saul Nathanson öne eğilerek eliyle kara manifestoya vurdu. ''Bu belge kötüdür.'' dedi. ''Bunu yazan adam da kötüdür. Buradan çıkıp gitmemizin ve aynı şeylerin tekrarlanmasına göz yummamızın mümkün olduğuna ben şahsen inanamıyorum.'' Odada çıt yoktu. Aynı şeylerle Nathanson'un ikinci bir soykırımdan söz ettiğini herkes anlamıştı. Hem de bu kez hedef yalnız Rusya Yahudileri değil, birçok başka etnik azınlıklar da olacaktı. İlk konuşan eski İngiltere Başbakanı oldu. ''Sizinle aynı fikirdeyim.'' dedi. ''Hem de boş laflarla vakit kaybetmemek gerektiğine inanıyorum.'' Dünya borsalarında Intel Corp diye tanınan dev kuruluşun başkanı Ralph Brook öne doğru eğildi. ''Öyleyse ne yapabiliriz?'' diye sordu. Eski bir diplomat, bir kere diplomasi yoluyla bütün NATO hükümetlerini bilgilendirebilir ve onları protesto etmeye zorlayabiliriz dedi. Bir başkası, o zaman Komarov manifestonun sahte olduğunu öne sürer, Rusya'nın büyük çoğunluğu da ona inanır, Rusların yabancı düşmanlığı yeni bir şey değil diye belirtti. James Baker Nigel Irwin'e döndü. ''Bu korkunç belgeyi bize getiren sizsiniz dedi, ne önerirsiniz?'' Irwin hiçbir görüşü savunmuyorum ama bir uyarıda bulunmak isterim diye karşılık verdi. Kurul bir girişimi onaylamak, onaylamak diyorum, girişimi üstlenmek değil. Durumunda olursa bu çok gizli olmalı. Öylesine gizli ki ne olursa olsun hiçbir şekilde bu odadakilerle arasında bir bağlantı kurulmasın. Konseyin 39 üyesi Irwin'in neyi kastettiğini çok iyi biliyorlardı. Her biri hükümete karşı sözüm ona gizli muhalefet faaliyetlerine taraf ya da tanık olmuşlar, sonra bu faaliyetlerin başarısızlıkla karşılaşması üzerine hepsi az çok bu işe bulaşmıştı. Eski bir dışişleri bakanı masanın öbür ucundan Alman şiveli sesini duyurdu. ''Nigel, bu derece gizli bir operasyonu üstlenebilir mi?'' İki ses sözleşmiş gibi birazdan ''Evet'' diye atıldılar. Irwin İngiliz casusluk örgütünün başındayken hem Margaret Thatcher'a hem de Thatcher'ın Dışişleri Bakanı Lord Carrington'a hizmet etmişti. Lincoln kurulu hiç resmi yazılı kararlar çıkarmazdı. Bazı anlaşmalara varır, her üye bunlara dayanarak bu anlaşmaların amacını gerçekleştirmek için kendi ülkesinin güç koridorlarında nüfuzunu kullanırdı. Kara manifesto konusunda varılan anlaşma, en iyi çözümün hangisi olacağını düşünmeyi daha küçük bir komiteye havale etmekti. Tam kadrolu kurul bundan sonra onaylamamak, suçlamamak, hatta çıkacak sonuçların bilincinde gözükmemek üzere anlaşmaya vardı. Moskova, Eylül 1990. Albay Anatoli Grishin, Lefortovo hapishanesindeki bürosunda masasının başında oturuyor ve kendisine getirilen üç belgeyi inceliyordu. Çeşitli duygular kafasının içinde karmakarışıktı. En başta zafer duygusu geliyordu. Birinci, ikinci müdürlüklerin karşı casusları yaz içinde üç haini birbiri arkasından ona teslim etmişlerdi. Bunların ilki diplomat Kruglov olmuştu. Buenos Aires elçiliğindeki birinci katipliği görevinden dönüşünden kısa zaman sonra 20 bin ruble karşılığında bir apartman dairesi satın alması gibi bazı koşulların birleşmesi ona ele vermişti. Kruglov her şeyi tereddütsüz itiraf etmiş, masanın arkasındaki subay heyetinin ve kayıt aygıtının döner makarasının karşısında sorulan bütün soruları teker teker yanıtlamıştı. 6 hafta sonra söyleyecek bir şey kalmayınca ısının yaz aylarında bile ender olarak 1 derecenin üstüne çıktığı derindeki hücrelerden birine atılmıştı. Orada yazgısının gerçekleşmesini beklemeye koyulmuştu. O yazgı işte albayın masasının üstündeki kağıtlardan birinde yazılıydı. Temmuz ayı nükleer fizik profesörünü de hücrelere taşımıştı. Kaliforniya'da konferans veren onun düzeyindeki profesör bir elin parmaklarından az olduğu için liste kısa zamanda 4'e indirgenmişti. Blinov'un Anzamas 16'daki dairesinin aranması, bir dolapta kıvrılmış bir çift çorabın içine beceriksizce gizlenmiş, görünmeyen mürekkep şişesini ortaya çıkarmıştı. Profesör de her şeyi çarçabuk itiraf etmişti. Grishin'le takımını mesleklerinin araçlarıyla birlikte görmek dilini çözmeye yetmişti. Adamcağız hatta gizli mektubunu yazdığı Doğu Berlin'deki adresi bile açıklamıştı. O adresi basmak görevi Doğu Berlin'de K müdürlüğünün bir albayına verilmişti. Ama o adreste oturan kişi her nasılsa kaçabilmiş, baskından bir saat önce kentin yeni açılan kapılarından batıya yürümüş gitmişti. Son olarak Temmuz sonunda Sibiryalı askerin sırası gelmişti. Onu ele veren de GRU'daki rütbesi, Savunma Bakanlığındaki görevi ve Aden'deki hizmeti olmuştu. Kovuşturma çerçevesinde dairesine yapılan baskın, Noel armağanları avına çıkan çocuklarından birinin babasının küçük kamerasını keşfettiğini ortaya koymuştu. Pyotr Solomin kendisinden öncekilerden farklı davranmıştı. Şaşılacak acılara katlanmış, ıstırabı arasında karşısındakileri hırlayarak meydan okumuştu. Grish'in en sonunda onu da yenmişti, her zaman olduğu gibi. Karısıyla çocuklarını en ağır koşulların hüküm sürdüğü kamplardan birine yollama tehdidiyle başarmıştı bu işi. Tutukluların üçü de sorunlarını dinlemeye o kadar hevesli ve o kadar mantıklı önerilerde bulunan güler yüzlü Amerikalı'nın onlara nasıl yaklaştığını anlatmışlardı. Bu anlatı Grish'in kafasında ikinci bir duygunun şahlanmasına yol açtı. Adının Jason Monk olduğunu öğrendiği gizemli adama duyduğu müthiş öfke. Bu küstah orospu çocuğu bir defa değil, iki defa değil, tam üç defa Sovyet Rusya'ya girmiş, casuslarıyla konuşmuş ve yine kimse tarafından durdurulamadan çıkıp gitmişti. Hem de KGB'nin burnunun dibinde. Grishin'in öfkesi adam hakkındaki bilgisinin artışıyla orantılı olarak şiddetleniyordu. Kontroller yapılmıştı tabii. Armenya'nın o yolculuktaki yolcu listesi incelenmiş ama adlardan bir anlam çıkarılamamıştı. Mürettebat Teksaslı bir yolcuyu hayal meyal anımsıyordu. Bu yolcu Solomini botanik bahçesindeki buluşmalarında görüp tarif ettiği tipte Teksas kıyafeti giyiyordu. Monk'un Norman Kelson olması kuvvetle olasıydı ama kanıtlanamamıştı. Dedektifler Moskova'da daha şanslı çıktılar. Başkentteki her Amerikalı turist o gün vize başvuruları ve turist grup gezilerinin kayıtları aracılığıyla kontrol edilmişti. Dedektifler sonunda metropole uğramışlar ve midesi bozulduğu için Zagorsk Manastırı turunu kaçıran adamı öğrenmişlerdi. Monk'un Profesör Blinov'la Vladimir Katedrali'ndeki buluşması aynı güne rastlıyordu. Turistin adı Dr. Philip Peters'ti. Grish'in bu adı hiç unutmayacaktı. Üç hain bu bir tek Amerikalının onları teslime razı ettiği bilgilerin bütününü itiraf edince KGB memurları duydukları şoktan bembeyaz kesildiler. Grish'in üç belgeyi toparlayıp bürosunun telefonundan bir yeri aradı. İşin ceza yanı ona en büyük zevki veriyordu. General Vladimir Kryuchkov 1. Başmüdürlükten KGB'nin başkanlığına yükseltilmişti. O sabah 3 ölüm kararını başkanın Novaya Ploşat'taki Merkez Komitesi binasının üst katındaki bürosunda Mihail Gorbaçov'un masasının üstüne imzalanmak üzere bırakan o olmuştu. Daha sonra onları imzalanmış olarak derhal notuyla Lefortovo hapishanesine yollayan da oydu. Albay olacakları daha iyi anlamaları için 3 mahkumu 30 dakika kadar arka avluda bıraktı. İnfaz ani olduğu takdirde beklemeye vakit kalmıyordu. Öğrencilerine daima bunu uygulardı. Aşağı indiğinde üç adam güneşin hiçbir zaman aydınlatmadığı yüksek duvarlı avlunun çakıllarının üstünde dizlerinin üstündeydiler. İlk giden diplomat oldu. Çavuş 9 milimetrelik Makarov'u ensesine dayayınca niyet, niyet diye mırıldandı. Grishin'in başıyla işaret etmesi üzerine adam tetiği çekti. Ani bir ışık çaktı, arkasından bir kan ve kemik püskürtüsü. Ve Valeri Yurevich Kruglov çakılların üstüne yüzüstü devrildi. Bir ateist olan bilim adamı dua ediyor, Tanrı'ya ruhunu alması için yalvarıyordu. 2 metre ötesinde olanları fark etmemiş görünüyordu. Sonunda o da diplomat gibi yüzüstü devrildi. Albay Pyotr Solomin sonuncu oldu. Göğe bakarken memleketinin av hayvanı ve balık bakımından zengin ormanlarıyla sularını son kez anımsıyordu. Soğuk çeliği başının arkasında hissedince sol elini kaldırarak duvarın dibinde duran Albay Grish'ine çevirdi, orta parmağını dimdik yukarı uzatmıştı. Grish'in ateş diye bağırdı, böylece bu da bitti. Albay cesetlerin hemen o gece Moskova'nın dışındaki ormanlarda işaretsiz mezarlara gömülmelerini emretti. Ölümden sonra bile acımaya yer yoktu onun gözünde, ailelerin çiçek bırakacak bir yerleri dahi olmamalıydı. Albay Grishin Sibiryalı askerin ölüsünün yanına yürüdü, birkaç saniye kadar üzerine eğildi, sonra uzaklaştı. Raporunu yazmak için bürosuna döndüğü sırada telefonun kırmızı ışığı çakıp duruyordu. Arayan 2. Baş Müdürlüğün araştırma grubundan tanıdığı bir meslektaşıydı. ''Adam 4. ayına yaklaşıyoruz sanırım.'' dedi. ''Şüphelileri ikiye indirgedik. İkisi de karşı casusluk bölümünde Albay ve Doğu Berlin'de. İkisini de göz hapsinde tutuyoruz. Şans er geç yüzümüze gülecek. Tutuklama sırasında hazır bulunmak ister misiniz?'' ''Grishin bana 12 saat tanıyın.'' dedi. ''Sadece 12 saat. Sonra oradayım. Ben o adamı istiyorum. Bu kişisel bir mesele.'' Kaşarlanmış bir karşı casusluk subayının iradesini kırmanın hepsinden güç olacağını biliyorlardı. K müdürlüğünde geçirdiği yıllardan sonra kendisine yöneltilmiş suçlamanın dayanaklarını teşhis etmeyi de bilecekti. Kıvrılmış çoraplar içinde görünmez mürekkep bırakmaz, apartman daireleri satın almazdı o. Eski günlerde iş kolaydı. Kendisinden şüphelenilen kişi tutuklanır, bir itiraf koparılıncaya ya da bir yanlış kanıtlanana kadar sorguya çekilirdi. Ama 1990'larda yetkililer suç kanıtı ya da ciddi ipuçları istiyorlardı. Ancak bundan sonra zorlama veya işkenceyle itiraf koparmaya sıra gelirdi. Ama Lysander arkasında ipucu bırakmazdı. Suçüstü yakalanması gerekecekti. Bu ise incelik ve zaman isterdi. Üstelik Berlin bir açık şehirdi. Doğu teknik olarak hala Sovyet bölgesiydi ama duvar yıkılmıştı. Korkutulması halinde suçlu o kadar kolay kaçabilirdi ki sokaklarda arabasını batının ışıklarına ve güvenliğine doğru hızla sürmesi yeterliydi. O zaman da iş işten geçerdi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 215.